İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Markos 9. Bölüm Cinli Bir Çocuğun İyileştirilmesi.
Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona "Öğretmenim" diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu bana getirin." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için sık sık ateşe suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı." İsa ona, "Elinden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu "öldü" diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir," yanıtını verdi.
İsa ölüp dirileceğini tekrar bildiriyor.
Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine öğretirken şöyle diyordu. "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı.
En büyük kim?
Kefarnahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun." Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.
Bize karşı olmayan bizden yanadır."
Yuhanna ona, "Öğretmenim," dedi. "Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık." Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su veren ödülsüz kalmayacaktır.
Birini günaha sokmanın cezası.
Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın günah işlemene neden olursa onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.
10. bölüm. Boşanma ile ilgili soru.
İsa oradan ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak Musa size ne buyurdu dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Tanrı yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara karısını boşayıp başkasıyla evlenen karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.
İsa küçük çocukları kutsuyor.
Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine bırakın çocuklar bana gelsin dedi. Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.
Zenginlik ve sonsuz yaşam.
İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum." dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir eksiğin var." dedi. "Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?" dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine "Çocuklar," dedi. "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Petrus ona, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik," demeye başladı. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
İsa ölüp dirileceğini 3. kez bildiriyor.
Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. "Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz," dedi. "İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler.
Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek."
Yakup'la Yuhanna'nın dileği.
Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, "Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu yapmanı istiyoruz," dediler. İsa onlara, "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver," dediler. "Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz," dedi İsa. "Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?" "Evet, olabiliriz," dediler. İsa onlara, "Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız," dedi. "Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır." Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. "Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi."
Kör Bartimay'ın gözleri açılıyor.
Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay'ın da kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, "Ey Davutoğlu İsa, halime acı," diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, "Ey Davutoğlu, halime acı," diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu, "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana, kalk seni çağırıyor," dediler. Adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi.
İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti.
11. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfacı ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa 2 öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşınızdaki köye gidin," dedi. Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin.
Biri size, "Bunu niye yapıyorsunuz?" derse, "Rabbin ona ihtiyacı var, hemen geri gönderecek," dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları, "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. "Hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozanna."
İsa Yeruşalim'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü.
Meyvesiz incir ağacı.
Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin dedi. Öğrenciler de bunu duydular.
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
Oradan Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi.
Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı.
İncir ağacından alınacak ders.
Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş," dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
İsa'nın yetkisi.
Yine Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular.
İsa da onlara, "Size bir soru soracağım," dedi. "Bana yanıt verin, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana." Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek..." Halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya "bilmiyoruz" diye yanıt verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
12. bölüm. Bağ kiracıları benzetmesi.
İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi. Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar. Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler. Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. "Oğlumu sayarlar" diyerek bağcılara en son onu yolladı. Ama bağcılar birbirlerine, "Mirasçı budur. Gelin onu öldürelim, miras bizim olur," dediler. Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? "Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş." İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler.
Sezar'ın hakkı Sezar'a.
Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Herodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya, "Öğretmenimiz," dediler, "senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek, kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi? Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım. Parayı getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. İsa da Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'nın sözlerine şaşa kaldılar.
Dirilişle ilgili soru.
Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa, kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı. O da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz.
En büyük buyruk.
Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Din bilgini İsa'ya iyi söyledin öğretmenim dedi. Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi.
Mesih kimin oğlu?
İsa tapınakta öğretirken şunu sordu. Nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar. Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Oradaki büyük kalabalık onu zevkle dinliyordu.
İsa ikiyüzlü din bilginlerini kınıyor.
İsa öğretirken şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
Dul kadının bağışı.
İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi.
13. bölüm. Sonun belirtileri.
İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona öğretmenim dedi. Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak. İsa ona bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak dedi. İsa Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular. söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak? İsa onları anlatmaya başladı. Sakın kimse sizi saptırmasın dedi. Birçokları ben oyum diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı, iğrenç şeyin bulunmaması gereken yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum.
Mesih'in tekrar gelişi.
Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.